Ayrım 25.
Herkes söze karışmadan onları dinliyordu artık. Onlar da durup dinlenmeden köyü saran kokuyu yorumluyordu. Sonunda bekçi dayanamadı, kaputunu alıp bir daha oraya hiç dönmeyecekmiş gibi öfkeyle uzaklaştı. 33. Gece başka bir geceydi sanki. Uzaklaşan seslerle birlikte görüntüler de silinmişti. Her yer derinliği bilinmeyen bir boşluktu artık. Her şey sonsuz bir karanlıktı. Gene de ben gözlerimi açık tutmakla kapamak arasında hiç fark kalmadığı halde tuhaf bir dürtüyle oturduğum yerden çevremi görmeye çalışıyordum. Bulanık da olsa seçebildiğim küçücük bir nesne bile yoktu tabii. Nereye baksam o noktaya doğru yuvarlanıyormuşum hissine kapılıp ürperiyordum. Bir ara yuvarlanışlarımı destek yapa yapa bir dengeye ulaşabileceğimi düşündüm. Belki de bu yüzden karanlığa daha sık bakmaya başlamıştım. Hatta saatlerce aynı yerde oturmaktan uyuşan bacağımı aldırmadan ayağa kalktım bir an. Herhangi bir şeye çarpmamak için ellerimi öne uzatmış, topallaya topallaya yürüyordum. Aslında ellerim bir başına her şeyi görüp ayaklarımı kılavuzluk edebileceğini sanmakla yanılmıştım. Gide gide bir duvara çarpmıştım az sonra. Tıpkı bir kör gibi önümdeki engelin boyutlarını ellerimle görebilmek için sakınımlı adımlarla bir sağa bir sola kayıyor ama hiçbir şey anlamıyordum. Duvar olmasına duvardı dokunduğum yer. Gene de hiçbir köşesi yoktu. İstense belki de aylarca yürünebilirdi dibinde, haftalarca koşulabilirdi. Ola ki benim içimden de böyle bir şey geçiyordu o sırada. Duvarın nerede sona ereceğini düşünmeden yalnızca yürümek istiyordum. Yürümenin tadına basa basa. Ne var ki bu pek mümkün değildi. Topal değilken topal, kör değilken kör olmuş ve birkaç adım sonra üst üste yığılan çuvallarla toslaşmıştım. Herhalde nohut vardı içlerinde, belki de buğdaydı da ben ayıramıyordum. Onların yanından uzaklaşıp geri döndüm sonra. Yukarıdan sarkan mısır koçanlarının arasından geçerek yerime oturdum. Hala uyuşukluğu geçmeyen bacağımı kaldırıp kanı oku gibi uzatmış, bütün dikkatimle için için uğuldayan karanlığı dinliyordum. Aşağıda oldukça derin bir yerde kıpırtılar vardı sanki. Kararsızlığımı ayak sesleriyle örtmek isteyen biri yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanıyordu. Soluk alıp verişini duyuyordum onun. Belki istesem ayak sesleriyle soluğunun ritmine bakıp yüzünü de görebilecektim. Ama bunu istemedim. Birkaç dakika geçince sen misin diye seslendim karanlığa. Benim, dedi bekçi. Çuvalların orada yukarıdan sarkan mısır koçanlarının altında olmalıydı. Günlerdir birisiyle konuşmayı arzuluyordum diye söze girdi hemen. Sonunda sana geldim. İyi ettin, dedim. Ne oldu ki? Neler olmadı ki emmi diye yakındı. Şu kapının dışında neler olmuyor ki? Eh, dedim. Az çok biliyorum olanları. Ben bilemiyorum, dedi güçlükle. Daha doğrusu bir türlü akıl erdirip içinden çıkamıyorum. Çıkılacak gibi de değil zaten. Her şey gitgide karmakarışık bir hal alıyor köyde. Her şey gitgide tuhaflaşıyor. Üstümüze bir uğursuzluk çöktü sanki. Nereye baksam ya da olup bitenlerden hangisini anlamaya çalışsam bunalıyorum. Hem öyle bir bunalıyorum ki çekip gitmek geliyor içimden. Çekip gitmek ve bir daha hiç mi hiç dönmemek. Tasalanma bu kadar, hepsi düzelir. Nasıl tasalanmam emmi? Biliyorsun muhtar hala dönmedi. Oysa şimdiye dek güvercinin kaybolduğunu kim bildirecekse bildirip çoktan gelmiş olmalıydı. Koskoca muhtar, dedim onu yatıştırmak için. Elbette haklı bir nedeni vardır. Ola ki ilçedeki işlerini bitirememiştir henüz. Bakarsın hiç beklenmedik bir anda çıka gelir. Geldiğinde şaşıracak ama, diye içini çekti bekçi. Hem de çok şaşıracak. Daha Ramazan'ın öldüğünü bile bilmiyor o. Bu yüzden Ramazan onun gözünde hala yaşıyor. Hala ata biniyor yani. Hala yiyip içiyor, yürüyor, koşuyor, gülüyor. Ya da ne bileyim düğünlerde keşkek dövüp halay çekiyor. Kimi zaman bunu düşündükçe artık muhtar dönmese diyorum içimden. Dönmese de Ramazan hiç değilse onun gözünde yaşayıp dursa. Halay çekiyorsa çekse, hani muhtar ölene dek, keşkek dövüyorsa dövse, gülüyorsa gülse. Sonra da üzülüyorum tabii böyle düşündüğüm için. En azından muhtara karşı haksızlık ediyorum diyorum. Oysa biliyorum ki onun dönmesi gerek. Dönüp güvercinden bir haber getirmesi, cennetin oğlunun günden güne zıvanadan çıktığını görmesi ve atın hala bulunamadığını bilmesi gerek. Ama dönmüyor işte. Bunca yükü benim sırtıma yıkıyor. Reşit yaralı bir kuş gibi her gün çırpınıp duruyor gözlerimin önünde. Her sabah kayıp bir at hayalinin peşine takılıp her akşam köye elleri boş dönüyor. Cennetin oğluysa başka bir alem, kucağında yılanıyla sokak sokak dolaşıp çocuklara gösteri yapıyor ve hala aklına estikçe karın neden yağdığını soruyor. Bir yandan da rıza var tabii. O vurgun yemiş bir alkol tüpü gibi dükkanında öylece oturuyor. Ne zaman yıkılacağı belli, ne zaman patlayacağı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi üstüne üstlük bir de şu koku çıktı başıma. Ne kokusu? Orasını bilsem? Yok emmi, köy meydanında fark edildi. Önce, sonra günden güne ağırlaşıp her yere yayıldı. Oldukça garip bir koku bu. Her şeye benziyor sanki. En çok da leş kokusunu andırıyor. Ama bunu kimseye söylemedim daha. Söylemeyi de düşünmüyorum. Korkuyorum çünkü densizin biri çıkar da bu kötü koku Ramazan'ın öldüğü noktadan yayılıyor der diye ödüm kopuyor. Böyle bir söylenti yaratılırsa rıza kudurur herhalde. Belki de tabancasını çekip ilkin bu lafı edeni vurur. Yeni bir felaket doğar yani. Hele Hacer hiç dayanamaz böyle bir söylenti karşısında. Gelip gelip köy meydanını koklar oğlum diye. Figan eder orada. Yer bitirir kendini. Susmuştu bekçi. Oraya çuvalların dibine çökmüş olmalıydı. Kim zaman da muhtarın neden dönmediğini düşünüp türlü türlü yorum yapıyorum dedi. Daha alçak bir sesle. Aklımdan çok tuhaf şeyler geçiyor. Muhtar bunca zamandır dönmediyse diyorum, dönmeyecek artık. Güvercin de hala bulunamadığına göre onu muhtar kaçırmış olamaz mı? Nedir o? Muhtar bunca zamandır dönmediyse diyorum, dönmeyecektir artık. Güvercin de hala bulunamadığına göre onu muhtar kaçırmış olamaz mı? Saçma. Neden saçma olsun? Ola ki gözü vardı kızda, fırsat kolluyordu. Sonra bir gece buldu bu fırsatı. Kızı atın terkisini atıp uzak bir köye ya da ne bileyim bir yaylaya bıraktı geldi. Hiç haberi yokmuş gibi telaşlandı. Ardından her yeri aradı, arattırdı, hüzünlendi. Şimdi de ben gidip ilçeye haber vereyim diye kızın koynuna döndü. Olamaz mı? Bırak bu lafları dedim sesimi yükselterek. Sağda solda konuşayım da deme sakın. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Bilmiyorum diye mırıldandı karanlığın içinden. Ah bir bilebilsem. İşittiğin kıpırtılılara bakılacak olursa ayağa kalkmış olmalıydın. Gidiyor musun yoksa? Gidiyorum dedi hoşça kal. Birkaç adım yürümüştü ki durdu. Kaputunun hışırtısından anladığıma göre mısır koçanlarının altındaydı. Belki de yüzünü çevirmişti ağlamaklı gözlerle bana bakıyordu. Nedense ayaklarım geri gidiyor diye mırıldandı. O halde diyeceklerim bitmedi dedim yavaşça. Belki de seni buraya getiren asıl şeyi söylemedin. Haklısın söylemedim. İkimiz de susmuştuk. Her şey susmuştu hatta. Karanlığın içinde yüzen her şey sessizliğimize karışıp merak dolu binlerce soruya dönüşmüştü. Sonra mısır koçanları ufalanmıştı tane tane ve taneler inanılmaz bir hızla neredeyse birer altın damlası gibi karanlığa saçılmıştı. Ya da bana öyle görünmüştü görmediğim için. Bense bu sırada sağ elimle uyuşukluğu geçmek üzere olan bacağımı kavramış, bekçinin söyleyeceklerini bekliyordum. Ama o konuşamıyordu bir türlü. Hangi konumdaysa oraya kilitlenip kalmıştı sanki. Tıpkı bir zamanlar pencereden köy meydanına bakarken muhtarın yaptığı gibi belki de kurtarmaya çalışıyordu duruşunun duvarlarının arasından görünmeyen elleri ve bacaklarıyla o umutsuzca çırpınıyordu onun için. Orada mısın diye seslendim bir ara. Buradayım dedi. Konuşmayacak mısın? Susuyordu. İçim yanıyor Musa emmi dedi saatler sonra. Ramazan benim oğlumdu.
Ayrım sonu.